Ayrım 29, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 336. Dan Brody, Leo yere devrilirken korkunç bir şeyler olduğunu anlamıştı. Leo, bedeni iflas etmiş gibi yıkılmıştı. Ellerini boğazına götürmüştü. Sanki felç olmuştu. Dan her şeyi unuttu, kardeşinin yanına çöktü. Çığlıklar atarak onu sarsmaya başladı. Raquel Grites bir şeyler diyor ama Dan onu dinlemiyordu. Bütün dikkatini kardeşinin hayatını kurtarmaya vermişti. Raquel'in söylediği tuhaf şeyleri anlaması imkansızdı. Daniel dedi, bu işi hallederiz. Hayal bile edemeyeceğin imkanlara kavuşursun. Sınırsız imkanlarla muhteşem bir hayat sürersin. Saçmalıyordu, boş laflardı. Leo gittikçe daha kötüleşti, kıvrandı, kasıldı. Yüzü kül rengine döndü, dudakları morardı. Çırpınarak nefes almaya çalışıyordu. Boğulacak gibiydi, gözleri sulanmış, paniğe kapılmıştı. Dudaklarındaki mavilik yanaklarına yayılıyordu. Dan suni solunum yapacaktı ama Raquel engel oldu. Dan Raquel'i çaresiz dinlemeye başladı. Uçan kuştan medet umacak durumdaydı. Raquel'in ifadesi değişmişti. Eski hırsı kaybolmuş, sakinleştirici bir doktor havasına bürünmüştü. Leo'nun nabzına baktı, Dan'a bakıp güven telkin eden bir ifadeyle gülümsedi. ''Korkacak bir şey yok.'' dedi. ''Yalnızca biraz kramp sorunu var. Birazdan daha iyi olur. Güçlü ama tehlikesiz bir doz verdim. Bak kendin gör.'' Dan'a enjektörü uzattı. Dan bunun neyi kanıtlayacağını, kendisi için ne ifade ettiğini anlamadan aldı. ''Bunu bana niçin veriyorsun?'' dedi. Ayağa kalkıp kocaman adamın yanına dikildi. Adamın üzerinde mavi, buruşuk bir mont, ayağında botlar vardı. Dan korkunç bir düşünceye kapıldı. ''Yoksa bunda parmak izin mi kalsın istiyorsun?'' Enjektörü elinden attı. ''Sakin ol Daniel, dinle beni. Senin için dinleyeceğim.'' Dan telefonunu çıkardı, ambulans çağıracaktı. Adam sert bir hareketle engel oldu. Dan paniğe kapıldı. Leo'yu öldürecekler miydi? Bu mümkün müydü? Korkudan soluğu kesiliyordu. Leo nefes almaya çabalıyordu. Ölecek gibiydi. Dan eğildi. Leo'nun aşırı duyarlı kulağına doğru bağırdı. ''Dayan, başarırsın.'' Leo yüzünü buruşturdu, dişlerini sıktı. Yüzüne biraz renk geldi ama fazla sürmedi. Tekrar sarardı, yine nefes alamaz hale geldi. Dan Grites'a döndü. ''Tanrı aşkına kurtar onu.'' dedi. ''Sen doktorsun, onu öldüremezsin değil mi?'' ''Sen ne diyorsun, elbette öldürmem. Göreceksin, birazdan ayağa kalkacak. Şöyle yana çekil de ona yardım edeyim.'' Dan kararlı bir ifadeyle çantasını karıştıran Grites'a baktı. İnanmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Öylesine çaresizdi ki kardeşine zehir enjekte eden kadından kardeşini kurtarmasını bekliyordu. Leo'nun elini umutla tuttu. Grites'ın da istediği tam olarak buydu. O an doktor gibi davranıp güven vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu nedenle Leo'nun nefes yollarını tıkayıp süreci kısaltma arzusuna karşı koydu. Fizostigminli bir enjektör hazırladı. Leo'nun bir kolunu açtı, damarına enjekte etti. Leo çok geçmeden düzeldi ama hala yarı baygındı. Grites'in en çok istediği şeyi Daniel'ın güvenini biraz olsun kazanmıştı. ''İyileşecek mi?'' diye sordu Daniel. ''İyileşecek.'' Grites doğaçlama yapıyordu tabii. Ama Leo Mannheimer için uzun zaman önce hazırladığı bir kriz stratejisi vardı. Ivar Ögren'in de dahil olduğu bir stratejiydi. Ivar Leo'nun şirketteki bilgisayara giriş bilgilerini öğrenmişti. Onun adına, daha doğrusu değişik isimler kullanarak hisse senetleri ve türev piyasalarda illegal alım-satım işlemleri yapmıştı. Bütün bunları bir dosyada toplamıştı. Bu dosya Leo'ya hapishanenin kapılarını açar, sosyal ve mesleki bütün itibarını yok ederdi. Bu dosya şimdiye kadar Grites'ın onayı olmadan Leo'ya karşı kullanılmıştı. Ivar bu dosyadan faydalanarak Madeleine Bard'ı ele geçirmişti. Grites'ın alkışlayacağı bir davranış değildi. Ivar salanın tekiydi. Grites'ın kişisel fikri buydu ama çaresiz kabullenmişti. Leo bir gün bir şeyler öğrenir de onu afişe etmeye kalkarsa Leo'yu köşeye sıkıştırıp etkisiz hale getirmek için Ivar'a ve elindeki bilgilere ihtiyacı vardı. ''Daniel'' dedi, ''beni iyi dinle şimdi. Söyleyeceklerim çok önemli. Hayatında duyacağın en önemli şeyler.'' Daniel yalvarır gibi baktı çaresizdi. Bu Greitz'in kendine güvenini arttırdı. Çok önemli bir tanıyı açıklamaya hazırlanan bir doktor gibi sesine tatlı sert bir hava verdi. Leo'nun işi bitti. Daniel, bunu söylerken içim acıyor ama maalesef durum bu. Şirket içinde ve piyasalarda bir takım yasa dışı işler çevirdi. Bu işten yakasını kurtaramaz. Ne? Ne diyorsun sen? Daniel yutmamıştı. Greitz bunu fark etti. Daniel kardeşinin saçını okşuyor, iyileşeceksin diyordu. Greitz'in saçmaladığını, durmadan yeni bir şeyler uydurduğunu düşünüyordu. Greitz sinirlendi, daha sert bir tonda devam etti. Dinle dedim sana. Leo sandığın gibi biri değil, o bir haydut, dolandırıcı. Daniel şaşkın gözlerle baktı Greitz'a. Dediklerini neden yapsın, para umurunda bile değil. Yanılıyorsun. Öyle mi? Daha biraz önce bütün servetinin yarısını bana verdi, bir çırpıda. Baş parmağı ile işaret parmağını birbirine sürtüp şıklattı. Greitz dudaklarını ısırdı, bundan hoşlanmamıştı. Niçin yarısıyla yetinesin ki? Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim istediğim tek şey... Sustu. Sanki anlamıştı. Değilse bir şeyler sezdiği kesindi. Yine paniğe kapılmıştı. Gözlerinden okunuyordu. Greitz bir taşkınlık bekledi. Belki saldırganlaşırdı da. Benjamin'e baktı. Hazır olmasını işaret etti. Ama bir şey olmadı. Daniel gözlerini Leo'ya dikmiş, çevresinden kopmuştu. Doğru söyle, ona ne verdin? Sakinleştirici değildi değil mi? Greitz cevap vermedi. Elindeki kartları nasıl oynayacağına karar veremiyordu. Her sözcüğün, sesindeki her nüansın belirleyici bir rolü olduğunu biliyordu. Kürar dedi en sonunda. O ne? Bitki zehri. Ne bok yemeye zehirledir onu diye bağırdı Dan. Mecbur kaldım dedi Greitz. Daniel Benjamin'e baktı. Kapana kısılmış çaresiz bir hayvan gibiydi. Peki sonra? Daha sonra verdiğin neydi? Fizostigmin, panzehir. İyi, haydi onu hastaneye götürelim o zaman. Greitz cevap vermedi. Dan telefonu çıkardı. Greitz Benjamin'e telefonu elinden almasını söylemeyi düşündü. Ama bir yerlere telefon açmayacaksa kalabilirdi. Dan Google'da bir şeyler arıyordu. Greitz kürarın ne olduğunu araştırdığını anladı. Dan'in okurken gözleri büyüdü. Greitz işte o zaman Dan'in elinden telefonu çekip aldı. Dan aklını kaçırmıştı. Bağırmaya, çevresine tekmeler, yumruklar savurmaya başladı. Benjamin bile onu zor zapt etti. ''Sakin ol Daniel.'' ''Asla. Kes artık, sana harika bir hediye veriyorum, anlamıyor musun?'' dedi Greitz. ''Ne diyorsun sen?'' diye kükredi Dan. Greitz panzehrin kürar zehrinin etkisini ancak kısa bir süre engellediğini söyledi. ''Yani onu kurtaramam mı diyorsun?'' Dan'in sesi insan sesine benzemiyordu artık. ''Üzgünüm ama hayır, kurtaramam.'' diye yalan söyledi Greitz. Benjamin'in Dan'i susturmasından başka yol kalmamıştı artık. Başka bir yol yoktu. Benjamin sıkıca tutarken Greitz Dan'in ağzına bant yapıştırdı. Bunu yaptığı için özür diledi ve açıklamaya devam etti. Solunun kasları yakında tekrar çalışmaz olur. Leo boğularak ölür. Greitz Daniel'a baktı. Çok zor bir durum Daniel. Leo ölmek üzere. Enjektörde senin parmak izlerin ve çok anlaşılır bir cinayet nedenin var değil mi? Gözlerinden kıskançlık okunuyor. Leo'yu sahip olduğu şeylerden dolayı kıskanıyorsun. Ama işin olumlu bir tarafı da var. Daniel kurtulmak için deliler gibi çabalıyordu. Leo hala yaşayabilir. Yeni bir tarzda senin bedeninde Daniel. Greitz ellerini iki yana açarak daireyi işaret etti. Ona ait her şey senin olur. Hayatı, parası, imkanları. Düşlediğin gibi yaşarsın. Her şeyi alırsın Daniel. Her şeyi. Ve sana söz veriyorum. Leo'nun iğrenç bir açgözlülükle yaptığı işler asla gün yüzüne çıkmayacak. Bunu ayarlayacağız. Her anlamda sana destek olacağız. Siz ayna ikizisiniz. Biraz sıkıntılar olmaz mı? Olur. Ama birbirinize inanılmaz benziyorsunuz. Eşsiz bir durum. Göreceksin, her şey yolunda gidecek Daniel. Bundan eminim. Greitz bir an ne olduğunu anlayamadığı bir ses duydu. Daniel'ın sıktığı dişlerinden biri kırılmıştı. 20. Bölüm 22 Haziran. Leo Mannheimer nihayet göründü. Mikael ayağa kalktı, el sıkıştılar. Tuhaf bir karşılaşmaydı. Mikhail Leo hakkında bilgi toplamak için çok zaman harcamıştı. İşte şimdi karşı karşıya gelmişlerdi. Aralarında konuşulmayan, acı veren bir şey vardı sanki, bir gölge, hayalet gibi bir şey. Leo ellerini ovuşturdu. Tırnakları uzun bakımlıydı. Açık mavi keten bir takım, gri bir tişört ve spor ayakkabı giymişti. Kıvırcık saçları biraz dağınıktı. Bir şey dinler gibiydi. Gergindi. Mikhail'i içeri davet etmedi. Büyük lobide resepsiyonun önündeydiler. Fotoğraf müzesinde Karin Larsdender'le yaptığın söyleşi çok iyiydi dedi Mikhail. Teşekkür ederim dedi Leo. O söyleşi... Başarılıydı diye dostça bir ifadeyle sözünü tamamladı Mikhail. Çok doğru şeyler söyledin. Yalan ve uydurma haberlerin görülmemiş ölçüde etkili olduğu bir çağda yaşıyoruz. Belki bunlara alternatif gerçek demeliyiz. Post-truth society dedi Leo mahcup bir gülümsemeyle. Dipnot İngilizce, gerçek sonrası toplum. Doğru, kendi kimliklerimizle de oynuyoruz değil mi? Facebook gibi yerlerde olmadığımız kişilermiş gibi davranıyoruz. Benim Facebook'um yok. Benim de yok. Ne işe yaradığını hiç anlayamadım. Ama benim de rol yaptığım oluyor diye devam etti Mikhail. İşimin gereği diyebilirim. Senin durumun ne? Leo gergin bir ifadeyle önce saatine sonra dışarı meydana baktı. Bağışla dedi. Bugün başımı kaşımaya vaktim yok. Konuşmak istediğin şey ne? Sence ne? Hiçbir fikrim yok. Yani aptalca bir şey yapmadım diyorsun. Dergim milenyumu ilgilendirecek şeyler. Leo yutkundu bir süre düşündü sonra bakışlarını yere çevirdi. Sanırım başka türlü yapılsa daha iyi olacak şeyler yapmışımdır. Biraz karışık şeyler. Bu şeylere yakından bakmayı çok isterim dedi Mikhail. Bu tür karışık şeyler benim uzmanlık alanım. Ama şimdi daha çok kişisel şeylerle ilgiliyim. Küçük sapmalar diyelim şuna. Sapmalar? Evet. Ne gibi? Birden sağlak olman gibi. Leo, eğer Leo idiyse, tekrar o bir şey dinliyormuş haline büründü, saçlarını sıvazladı. Öyle değilim dedi, yalnızca el değiştirdim. Her zaman iki elimi birden kullanırdım. Ambidextrusum yani. Yani sağ elinle de sol elinle de çok iyi yazabilirsin. Önemli ölçüde öyle. Gösterebilir misin? Mikhail bir kalem ve bir not defteri çıkardı. Gösteremem. Leo'nun dudaklarının üstü terlemiş, bakışları tedirginleşmişti. Bugün kendini iyi hissetmiyorsun herhalde. Pek iyi değilim. Kesin sıcaklardandır. Belki de. Ben de formumda değilim dedi Mikhail. Bütün bir gece oturup Hilda von Canterbourg'la içtim. Sanırım onu tanıyorsundur. Mikhail adamın gözünde korkuyu gördü ve konuyu tam 12'den vurduğunu anladı. Bakışından durduğu yerde kıvranmasından çıkardı bunu. Belki çok dikkatli baktığından bir şeyi daha sezdi. Tanımlaması zor bir şey, bir çeşit istek, tereddüt. Leo ya da karşısındaki kimse artık önemli bir kararın eşiğindeydi. Hilda inanılmaz bir öykü anlattı dedi Mikhail. Öyle mi? Doğduktan sonra kasıtlı olarak birbirlerinden ayrılan ikizlerle ilgili bir hikaye. Özellikle de Daniel Brolin denilen bir çocuktan bahsetti. Hudiksvall yakınlarında bir çiftlikte günlerce nasıl köle gibi çalıştırıldığından o bu durumdayken ikizinin... O kadar yüksek sesle konuşma diye araya girdi adam. Pardon dedi Mikhail, şaşırmıştı, adama baktı. En iyisi biraz yürüyelim dedi sonra. Bilemiyorum. Yürüyüp yürümemeyi mi? Adam ne diyeceğini bilemiyordu. Tuvalet gibi bir şeyler mırıldanıp Mikhail'in yanından aceleyle ayrıldı. Bunu bile çok acemice yapmıştı. Daha gözden kaybolmadan telefonunu çıkardı. Belli ki birilerini haberdar edecekti. Mikhail doğru tahmin yürüttüğünden kesinlikle emin oldu. Lisbeth'e Leo'nun Daniel olduğundan eminim diye bir mesaj gönderdi. Ama gittikçe aldatıldığını düşünmeye başladı. Adamın arka kapıdan çıkıp sıvıştığını... Dakikalarca bekledi. Resepsiyondaki kahverengi saçlı genç kadın gidenlere gülümseyerek iyi günler diliyor, gelenleri içeride bir yerlere yolluyor ya da biraz oturup beklemelerini rica ediyordu. Yüksek tavanlı kırmızı duvar kağıdı kaplı şık bir yerdi. Duvarlarda takım elbiseli yaşlı adamların yağlı boya tabloları asılıydı. Herhalde eski ortaklar ve yöneticilerdi. Yalnızca erkek tablolarının olması yakışıksız bir durumdu. Mikael'in telefonu çaldı. Annik arıyordu. Mikael telefonu açmaya hazırlanırken adamın geldiğini gördü. Biraz toparlanmışa benziyordu. Belki bir karara varmıştı, tahmin etmek zordu. Gergin, ciddi bir havası vardı. Yere bakıyordu. Mikael'e bir şey demedi. Resepsiyondaki kıza birkaç saat sonra döneceğini söyledi yalnızca. Asansörle aşağı inip Normal Storge'ye çıktılar. Stockholm sıcaktan kaynıyordu. İnsanlar ellerini gazetelerini yelpaze gibi sallıyor, serinlemeye, nefes almaya çalışıyorlardı. Erkekler ceketlerini çıkartmış, kollarını atmışlardı. Mikael yanındaki adamla birlikte Hamgatan'a çıktı. Adam omzundan arkaya tedirgin bir bakış fırlattı. Mikael bunu fark etti. Bir otobüse ya da bir taksiye binmeyi önersem mi diye düşündü. Caddenin karşısına geçtiler. Kungstrat Garden'a girdiler. Sessizce yürüyorlardı. Sanki bir şey olmasını bekler gibiydiler. Adam haddinden fazla terliyordu. Bir kez daha endişeyle arkasına baktı. Operanın karşı çaprazındaydılar. Mikael nedenini bilemediği kötü bir hisse kapıldı. Belki yanlış davranmıştı. Belki kayıtın adamları ondan bir adım ilerideydiler. Dönüp geriye baktı, bir şey göremedi. Her yerde bir sükunet, havada tatil duygusu vardı. Banklarda, kafelerin bahçelerinde insanlar oturmuş, yüzlerini güneşe dönmüşlerdi. Mikael'e belki yanındaki adamın tedirginliği bulaşmıştı. Bu nedenle lafı dolaştırmadan konuya girdi. "Evet, sana Leo mu yoksa Daniel mi diyeceğim." Adam dudağını ısırdı. Bakışlarına karanlık bir şey yerleşti. Arkasından Mikael'i hızla itip yere yıktı. Raquel Grice, Norman Stork'ta bir bankta oturmuş bekliyordu. Mikael ile Daniel'in birlikte yürüdüklerini gördü. Hikayeyi er ya da geç dışarı sızdırabilecek güçlerin harekete geçtiğini anladı. Bu ne sürpriz ne de şoktu. Potanın yükseldiğini uzun zamandır biliyordu. Ama bu onu yalnızca umutsuz çabalara sevk etmemiş, ölümün kıyısında tuhaf bir özgürlüğe de kavuşturmuştu. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan birinin gücünü donanmıştı artık. Benjamin yine yardımına koşmuştu. Greitz gibi ölümü beklemiyordu ama ona bağlıydı. Bu bağlılığın nedeni yalnızca sadakat değil, birlikte yaptıkları adı anılmayan bir sürü suçun ortaklığıydı. Bunlar açığa çıktığında düşüşü Greitz kadar sert olurdu. Blomqvist'i oyunun dışına itmeyi fazla soruya gerek duymadan kabul etmişti. Daniel'i de bir yerlere götürüp doğru yola girmesini sağlayacaklardı. Benjamin işte bu yüzden sıcağa rağmen kapüşonlu siyah bir ceket giymiş, koyu renk güneş gözlükleri takmıştı. Bedenine yakın tuttuğu elinde gazeteciyi hızla uyutacak içi ketamin dolu bir enjektör vardı. Raquel bütün bir sabah geçmeyen mide ağrılarına rağmen bin bir zahmetle Kungsred Gordon Parkı'nın yanında uzanan iki tarafı ağaçlıklı yola gelmişti. Benjamin'in parlak güneşin altında çabuk adımlarla nasıl gittiğini izliyordu. Greitz'in duyuları keskinleşmişti. Bütün şehir onun gözünde bir ana kilitlenmişti ışıltılı bir sahneye. Daniel ile Blomqvist'in yavaşladıklarını, gazetecinin bir şeyler söylediğini gördü. Bu iyiydi, dikkatlerini dağıtırdı. Her şeyin planlandığı gibi sonuçlanacağı umuduna kapıldı. Caddenin alt tarafında bir at arabası göründü. Gökyüzünde mavi bir balon süzülüyordu. Etrafta neler olacağını bilmeyen insanlar dolaşıyordu. Greitz'in kalbi heyecanla çarpıyordu. Nefesini tuttu ama birden bir şey oldu. Daniel Benjamin'in geldiğini gördü. Blomqvist'in üzerine atılıp itti, gazeteci yere yuvarlandı. Benjamin hedefini tutturamadı, enjektör elinde baka kaldı, tereddüt içindeydi. Blomqvist ayağa kalktı. Benjamin bir hamle daha yaptı ama gazeteci darbeyi savuşturdu. Benjamin kaçmaya başladı. Ödlek. Greitz, Daniel ile Blomqvist'in Opera Kelleren restoranına doğru koştuklarını, bir taksiye atlayıp kaybolduklarını gördü. Sıcak Greitz'in üzerine ıslak bir battaniye gibi serilmişti. Aşırı halsiz olduğunu hissetti, midesi bulanıyordu. Yine de bedenini dikleştirdi ve hızla oradan ayrıldı. Lisbeth Salander Greva'nın zemininde yatıyor, karnına ve yüzüne tekmeler yiyordu. İğrenç kokan o bez burnuna bastırılmıştı, yarı baygındı, arada bir bilincini kaybediyordu. Ama Bashir ile Benito'yu tanıyabildi. Hayırlı bir bileşim değildi. Benito solgundu, başı ve çenesi sargılıydı. Belli ki hareket etmek ona pahalıya patlıyordu. Kımıldamadan duruyordu, bu iyiydi. Lisbeth'e vuranlar erkekti. Bunlardan biri Bashir'di. Sakallı, terli, üzerinde dünkü kıyafetler vardı. Yanındaki adam 30-35 yaşlarında, saçları kazınmış güçlü biriydi. Gri bir tişört ile deri bir yelek giymişti. Bir adam da arabayı sürüyordu. Lisbeth arabanın Slusen'den geçtiğini tahmin etti. Arabanın içindeki her detayı belleğine kaydetmeye çalıştı. İp, rulobant, iki tornavida, bir tekme daha yedi, bu defa ensesine. Biri ellerini tuttu, biri bağladı. Üzerini arayıp cep telefonunu aldılar. İşte bu kötüydü. Ama hayır, saçları kazılı adam telefonu cebine attı. Çok güzel. Lisbeth adamın görüntüsünü, sarsak hareketlerini kaydetti. Adam durmadan Benito'ya bakıyordu. Belli ki Bashir'in değil, onun köpeğiydi. Arabanın sol tarafındaki bankta oturuyorlardı. Ağır tatlımsı parfüm, metil ispirto, ter ve spor ayakkabılardan yayılan ayak kokusu doluydu içerisi. Lisbeth doğuya doğru yol aldıklarını düşündü, emin değildi. Uzun süre hiç konuşulmadı. Nefes, motor ve karoser sarsıntıları dışında ses yoktu. Külüstür bir arabaydı, en az 30 yaşında olmalıydı. Dışarıdan gelen sesler azaldı. Herhalde ana yola çıkmışlardı. 20 dakika kadar sonra konuşmaya başladılar. Lisbeth'in istediği de buydu. Bashir'in boynu morarmıştı. Büyük ihtimal Lisbeth'in indirdiği hokey sopasındandı. Uykusuz kalmışa benziyordu, bok gibi görünüyordu. ''Oy oy, göreceksin sana ne acılar çektireceğim, seni küçük kaltak!'' dedi. Lisbeth bir şey demedi. ''Sonra da kerisimle ağır ağır öldüreceğim!'' diye ekledi Benito. Lisbeth susmaya devam etti. Konuşmasına gerek yoktu. Söyledikleri her şeyin bir dizi bilgisayara kaydedildiğini biliyordu. Çok sofistike bir teknik değildi. Lisbeth için değildi. Saldırıya uğradığında modifiye iPhone'una Harpia diye fısıldamıştı. Bu kod SRI'nin AI servisi üzerinden alarm düğmesini aktive etmiş, güçlendirilmiş mikrofonu otomatik olarak açmış, ses kayıtlarıyla birlikte telefonun GPS koordinatlarını Hacker Cumhuriyeti'nin üyelerine göndermeye başlamıştı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 349.